İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Elçilerin İşleri 25. Bölüm. Pavlus Agrippa'nın önünde.
Ertesi gün Agrippa ile Bernike büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus, "Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler," dedi. "Yeruşalem'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye aykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmekti. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
26. Bölüm.
Agrippa Pavlus'a "Kendini savunabilirsin," dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. "Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisi. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalem'de gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu, 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım, Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalem'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım! Öğlende yolda giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinden seslendiğini duydum. "Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?" dedi. "Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun." Ben de "Ey efendim, sen kimsin?" dedim. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım," diye yanıt verdi Rab. "Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedin. Önce Şam ve Yeruşalem halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşuna ilan edeceğini bildirmişlerdi. Pavlus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle "Pavlus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor." dedi. Pavlus, "Sayın Festus," dedi. "Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun?" "İnandığını biliyorum." Agrippa Pavlus'a şöyle dedi. "Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın?" "İster kısa ister uzun sürede olsun," dedi Pavlus. "Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun." Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. "Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok." Agrippa da Festus'a, "Bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi," dedi.
27. Bölüm Pavlus'un Roma'ya deniz yolculuğu.
İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verilince, Pavlus'la öteki bazı tutukluları Augustus taburundan Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Asya elinin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bir Edremit gemisine binerek denize açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarchus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda'ya uğradık. Pavlus'a dostça davranan Julius, ihtiyaçlarını karşılamaları için dostlarının yanına gitmesine izin verdi. Oradan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgar altından geçtik. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira kentine geldik. Orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi bulan yüzbaşı bizi o gemiye bindirdi. Günlerce ağır ağır yol alarak Knidos kentinin açıklarına güçlükle gelebildik. Rüzgar bize engel olduğundan Salmone burnundan dolanarak Girit'in rüzgar altından geçtik. Kıyı boyunca güçlükle ilerleyerek Lasea kentinin yakınlarında bulunan ve güzel limanlar denilen bir yere geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü bile geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu tehlikeli olacaktı. Bu nedenle Pavlus onları uyardı. "Efendiler," dedi, "bu yolculuğun yalnız yük ve gemiye değil, canlarımıza da çok zarar ve ziyan getireceğini görüyorum." Ama yüzbaşı, Pavlus'un söylediklerini dinleyeceğine, kaptanla gemi sahibinin sözüne uydu. Liman kışlamaya elverişli olmadığından, gemidekilerin çoğu oradan tekrar denize açılmaya, mümkünse Fenix'e ulaşıp kışı orada geçirmeye karar verdiler. Fenix, Girit'in lodos ve karayla kapalı bir limanıdır.
Fırtına.
Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başlayınca, bekledikleri anın geldiğini sanarak demir aldılar. Girit kıyısını yakından izleyerek ilerlemeye başladılar. Ne var ki çok geçmeden karadan Evrakilon denen bir kasırga koptu. Kasırgaya tutulan gemi rüzgara karşı gidemeyince kendimizi sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgar altına sığınarak geminin filikasını güçlükle sağlama alabildik. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktukları için yelken takımlarını indirip kendilerini sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına bizi bir hayli hırpaladığı için ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtınada olanca şiddetiyle sürdüğünden artık kurtuluş umudunu tümden yitirmiştik. Adamlar uzun zaman yemek yiyemeyince Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi. Efendiler, beni dinleyip Girit'ten ayrılmamanız, bu zarar ve ziyana uğramamanız gerekirdi. Şimdi size öğüdüm şu, cesur olun. Gemi mahvolacak ama aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Çünkü kendisine ait olduğum, kendisine kulluk ettiğim Tanrı'nın bir meleği bu gece yanıma gelip dedi ki, korkma Pavlus, Sezar'ın önüne çıkman gerekiyor. Dahası Tanrı seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini sana bağışlamıştır. Bunun için efendiler cesur olun. Tanrı'ya inanıyorum ki her şey tıpkı bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturmamız gerekiyor.
Gemi karaya oturuyor.
14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sezinlediler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz ilerledikten sonra bir daha ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkarak kıçtan 4 demir attılar ve günün tez doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçma girişiminde bulundular. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yapıp Filika'yı denize indirdiler. Ama Pavlus yüzbaşıyla askerlere, "Bunlar gemide kalmazsa siz kurtulamazsınız," dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip Filika'yı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. "Bugün 14 gündür kaygılı bir bekleyiş içindesiniz. Hiçbir şey yemeyip aç kaldınız," dedi. "Bunun için size rica ediyorum. Yemek yiyin. Kurtuluşunuz için bu gerekli. Hiçbirinizin başından tek kıl bile eksilmeyecektir." Pavlus bunları söyledikten sonra ekmek aldı, hepsinin önünde Tanrı'ya şükretti, ekmeği bölüp yemeye başladı. Hepsi bundan cesaret alarak yemek yedi. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denizde bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlus'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı.
28. Bölüm Malta'da.
Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Pavlus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Pavlus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine "Bu adam kuşkusuz bir katil," dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Pavlus hiçbir zarar görmedi. Halk Pavlus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. "Bu bir ilahtır," dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler.
Roma'ya varış.
3 ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Siracusa kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla 2 günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius Çarşısı'na ve Üç Hanlara kadar geldiler. Pavlus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Pavlus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
Pavlus'un Roma'daki etkinlikleri.
3 gün sonra Pavlus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Pavlus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yeruşalem'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Pavlus'a Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Pavlus da bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Pavlus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber Yeşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.